Ayrım 5.
Benim çalışmalarım şehrin kuzeyinde oldukça kalabalık bir semtte idi ve elimde kullanabileceğim tek araç bilinen beyaz baston idi. Kimse beni bağımsız hareket veya rehabilitasyon konusunda yetiştirmedi. Yalnız birçok yara, bere ve yüzümdeki kesiklerden sonra kendi bulduğum bazı teknikleri uygulayarak bu kazaları en aza indirdim. Bu tekniklerden biri ki en fazla geçerlisi, her 3 ayda bir kendi kendime, kendine gel, yoksa kafanda başka bir yara ve bere meydana gelebilir diyerek uyarırdım. Tahminen 3 ay geçtikten sonra hiç kaza geçirmedim. Kendime aşırı derecede güven sağladım. Dolayısıyla pek fazla dikkat etmemeye başladım. Bunun sonucunda dikkatimi azaltmış oldum. Bir süre sonra da kaza onu takip etti. Sürekli olarak her 3 ayda bir yine kendine gel uyarısını vererek karşılaşılacak kazaları önlemiş oldum. Ev öğretmenliğini bıraktıktan sonra bağımsız hareket eğitimi vermeye başladım. Bunun için de senelerin verdiği deneyimleri ve geliştirdiğim teknikleri incelemem gerekiyordu. Bağımsız hareketin yanı sıra diğer dersleri de verdiğim için teknikleri analiz ve incelemeye zaman bulamadım. Bununla beraber hiç olmazsa güven için gerekli teknikleri öğretebiliyordum. Düşünebildiğim kadarıyla beyaz baston kullanan bir görme özürlünün en az karşılaşacağı 3 sorun olacaktır. Bunlardan birincisi trafikteki sürekli ve aşırı seslerle istasyonlarda stop halinde çıkan sesler veya sessizlik durumları. Beyaz baston, kısa baston. Kullanan görme özürlüğü rahatsız edebilir. Örneğin çok karlı bir yerde yürüme veya çok rüzgarlı havada seslerin duyulmaması gibi. İkinci sorun, beklenmedik anlarda engellerle karşılaşma durumudur. Örneğin, oynayan çocuğun oyuncaklarını ortada bırakması, çeşitli çukurlar, yüksek cisimler ve bunun gibi durumlarda basma, düşme ve çarpma. Üçüncüsü, sürekli kuşkulu olma halinde her an engele çarpma korkusu olabilir. Ben bu kısa baston hakkındaki düşüncelerimi diğer arkadaşlarıma açtığım zaman, kısa baston, beyaz bastonun geçersiz olduğu kanısına varmıştım. Bir süre uzun bastonla çalışma olanağını buldum ve gönüllü olarak sürdürdüm. Bu çalışmalar sonunda 3 nokta dikkatimi çekti. 1. Beyaz baston, kısa baston, kullanan görme özürlüleri rahatsız etmekte ve seslere çok dikkat etmeleri gerekmekteydi. Uzun bastonla yürüyenlerin böyle bir sorunu yoktu ve yürüyüş hızlarını bu sesler azaltmıyordu. 2. Görme özürlü beklenmedik bir engelle karşılaştığı anda, uzun baston engeli önceden haber verdiği için görme özürlüğe durma ve inceleme payı veriyordu. 3. Sürekli engelle karşılaşma korkusu uzun bastonla giderilmişti ve yürüyen kişi daha güvenli ve bu korkuları atmış olarak yürüyordu. Değinmek istediğim diğer bir konu, birçok görme özürlülerin düşüncesinden ayrı olan bir fikrimdir. Uzun baston tekniği birkaç saat içinde öğrenilebilir. Fakat bu teknik sadece ark açıp yürümek değil, diğer algı organlarını da bunun yanı sıra geliştirmek gerekir. Değinilen durumu beyaz baston kullananlar daha iyi anlayacaklardır. Çünkü onların hareketleri şartlanmış olarak ne yaptıklarını anında düşünerek değil, motamat yaptıkları halde uzun bastonda sürekli olarak şuurlu bir yürüme sistemi vardır. Uzun bastonun zararlarından konu edenler en çok görme özürlülerin görme özürlü olarak fark edildiklerini ve daha acayip göründüklerini söylerler. Bu fikir oldukça yanlıştır. Birkaç santimetrelik fazla uzunluk görme özürlüleri zaten değiştirmez. Tam tersine 18-20 santimetrelik uzunluk daha güvenli, daha çabuk, daha düzgün yürümeyi sağlar. İlim çağında yaşadığımıza göre görme özürlü kişilerin daha bağımsız hareket edebilmeleri, onlara uzun bastondaki teknikleri, bilimsel niteliklerinin varlığı sağlayacaktır. Aslında uzun baston bir mucize yaratıcı araç değildir ama çoğu kişilere sağladığı motivasyon gözle görülebilecek kadar olağanüstü gelebilir. Bastonsuz bağımsız hareket teknikleri. Görme özürlülerin bildiği, tanıdığı dar çevresi olan evi ya da çalışma odası, iş yeri ve benzeri yerlerde gören rehber, rehber köpek, baston ve elektronik cihazlar. Rehbersiz olarak hareket özgürlüğüne sahip olması için bilmesi gerekli tekniklerin verilmesi konusunu kapsar. Ancak bu tekniklerin kazandırılmasında kendi kendine yardım ilkesi uyarınca gereksinmeler, güven duygusunun verilmesi açısından ilk çalışmalara rehberli olarak başlanması gerekir. Öğrenim ve uygulaması rehberle bağımsız hareket uzmanı, başlayan bu tekniklerin açıklanması, okuyucuların nitelikleri göz önüne alınarak mümkün olan en açık biçimde anlatılmaya çalışılmıştır. Teknikleri öğrenme ya da öğretme durumunda olan elemanların kesinlikle uygulama yaparak okumaları gerekir. Ancak herhangi bir kitap gibi okunduğu takdirde hiçbir yararı olmayacağı düşünülebilir. Görme özürlü öğrendiği teknikleri uygularken pek doğaldır ki bazen rehberi olacak kişilerle anlaşmazlığa ve bazı güç soruların yöneltildiği durumlara düşebilir. Kendisine öğrendiği tekniklerle yardım edilmesi konusundaki fikirlerini uygun bir dille ifade etmeye çalışmalıdır. Gelen yardımları duruma göre mutlaka kabul etmelidir. Örneğin trafiğin çok yoğun olduğu bir kavşakta gelecek yardımları red etmek mantıklı bir davranış değildir. Rehberle ilişki kurma. Gören kişilerin rehberliğinde her türlü tehlikelerden uzak olarak görmezin güvenliğini ve rahat hareket edebilme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlar. Rehberle ilişki iki şekilde kurulur. A. Dokunma ile ilişki kurma. B. Ses veya sinyalle ilişki kurma. Dokunarak ilişki kurma. Rehber gören veya uzman ilişki kuracağı görmezin yanında durur. Elinin dış yüzeyini görmezin eline değdirir. Bu durumda görmez rehberin elinin dış yüzeyinden başlayarak ön kol ve daha sonra pazu ile dirsek arasını bulur. Diğer bir deyişle dirseğin dört parmak yukarısından baş parmak dışta dört parmak rehberin kolu ile vücudu arasında olacak şekilde kavrar. Bu kavrayış ne çok sıkı ne de gevşek olmalıdır. Rehberin yarım adım arkasına geçer. Kendi dirseğinin vücudunun yan merkezi çizgisine yapıştırır. Dar geçit ve taraf değiştirme dışında dirseğin vücutla ilişkisi kesilmez. Rehberin tutulan kolunun omuzu ile görme özürlünün tuttuğu kolunun omuzu aynı doğrultuda olmalıdır. Bunun için görmezin ön kolu sağa veya sola, açık veya kapalı biçimde olmamalıdır. Aynı boyda olan rehber ile görme özürlünün ilişki kurduğu düşünülürse, görme özürlünün ön kolu ile arka kolu arasındaki açı 90 derecedir. Ses veya sinyalle ilişki kurma. Rehberin ses veya sinyalini alan görme özürlü bulunduğu yerde, sesin geldiği taraftaki arka kolunu yan merkezi çizgiye yapıştırır. Ön kolunu 90 derece kaldırır. Beş parmak birleştirilmiş bir şekilde dirseğin vücutla birleştiği nokta merkez olmak üzere sesin kaynağına doğru yay çizer. Kol bulunduktan sonra yine baş parmak dışarıda dört parmak içeride olacak şekilde tutularak yarım adım arkaya geçilir ve harekete hazır durum alınır. Her iki durumda da rehber görme özürlünün dört parmağını arka kolu ile vücudu arasına alır. Rehber dirseği ile sağa sola veya aşağıya yukarıya hafif basınçla dikkat uyarısı verebilir. Rehabilitasyon merkezlerinde görme özürlünün güven duygusu ve rahatlığı, korku ve kuşkularından arınması bakımından yararlı olan bir tekniktir. Tutuş ve adım atıştaki rahatlık güvenin ifadesidir. Görme özürlü gören rehberle seyahat etme durumunda nasıl ilişki kuracağını bilirse daha güvenli yürür. Yarım adım geride kalmakla rehberden yarım adım önce tehlikeyi hisseder. Yanlış tutuşları düzeltme. Rehberli yürüyüşlerde de yanlış ve tehlikeli ilişkilerin kurulduğu görülmektedir. Örneğin görme özürlünün kolunu çekerek yürüme, omuzundan iterek götürme, koluna girme, bel veya omuzuna sarılma ve benzeri. Bu kısıtlayıcı durumdan kurtulmak için rehber durumunda olan kişi ne şekilde tutarsa tutsun, düzeltmede esas olan kolun görme özürlü tarafından bulunup yarım adım arkaya geçilmiş olması gerekir. Örneğin görme özürlünün koluna girilmiş ise görme özürlü tutulan kolunu kırmadan omuz hizasına kadar kaldırır. Boşta olan eliyle rehberin kolunu sıvazlayarak tutuşa geçer, yarım adım geride kalarak yürüyüşe devam eder. Rehberle tehlikeden kaçış. Herhangi bir tehlike anında veya yaşlı bir görme özürlü ilişkiyi şöyle kurar. Görme özürlü rehberin kolu ile vücudu arasında kolunu uzatarak rehberin bileğinden kavrar. Rehber kendi dirseği ile görme özürlünün dirseğini vücuduna temas ettirir. Yürüyüş hızını rehberin yürüyüşü belirler. Kendi koluna girilmesini benimseyip alışkanlık haline getirmiş olan görme özürlüleri, uzman bazı engellere çarptırarak tutumlarının doğru olmadığını hissettirmelidirler. Yüksek kol korunma tekniği. Bina içinde bastonsuz veya rehbersiz hareket ederken, yerden yükselen ve omuz hizası ile daha yüksekteki engelleri algılamak ve bu engelleri tehlikesiz bir hale getirmek için yüksek kol korunma tekniği kullanılır. Kullanılacak kol öne ileriye doğru gergin olarak uzatılır ve omuz hizasına kadar kaldırılır. Kol yere paralel duruma getirilmiş olur. Avuç içi karşıya, dışa, bükük ve parmaklar bitişik veya açık bir şekilde dirsekten vücuda doğru ön kol kırılır. Parmaklar taraklara yakınlığına göre 1 ve 2. boğumlarından çok hafif bir şekilde bükülerek engellere karşı esneklik ve yumuşaklığı sağlanır. Ön kol ile arka kol arasındaki açıklık 120 derece kadar olmalıdır. Vücutla ön kol arasındaki emniyet boşluğu 120 derecelik açı iyi korunmalıdır. Ön kolun vücuda yaklaşması, vücudun tehlikeye yaklaşması demektir. Uygun kullanıldığı takdirde yürümede güvenlik sağlar. Ancak kol seviyesinden alçaktaki ya da yukarıdan aşağıya inen asılı engeller düşünülerek dikkatli bir şekilde hareket edilirse meydana gelecek çarpmalardan mümkün olan en az zararla kurtulunur. Alçak kol korunma tekniği. Diz kapaklarının yarım karış yukarısından daha yüksekteki engelleri algılamak ve bu engelleri tehlikesiz hale getirmek için kullanılan alçak kol korunma tekniğinde kullanılan kol düz ve gergin bir şekilde omuzdan itibaren olduğu gibi göbek üzerine konur. Sağ kol sol bacak, sol kol sağ bacak üzerine gelecek şekildedir. Avuç içi yere bakar ancak bilek geriye doğru kırılmaz. Parmaklar açık ve gergin bir şekil alır. Dirsek göbeğe temas eder. Ön kolun vücutla teması yoktur. Asılı olan engellerle ölü bölgede algılanamayan düşük seviye. Bulunan engellerin algılanamayacağı düşünülerek dikkatli ve tedbirli hareket etmek gerekir. Taraf değiştirme tekniği. Tehlike anında gerektiğinde ya da taraflardan birinin isteği üzerine rehber görme özürlü. Görme özürlünün bir koldan diğer kola geçmesidir. Yürürken veya dururken taraf değiştirilebilir. Uygulama biçimleri değişmez. Taraf değiştirmede uyarı rehber tarafından verildiğinden, görme özürlü uyarıdan sonra boşta kalan eli tuttuğu elinin üstünden rehberin kolunu kavrar ve ilk tuttuğu elinin tersiyle rehberin sırtını sıvazlayarak diğer kolunu bulur. Sonra tuttuğu elinin içiyle rehberin sırtını sıvazlayarak rehberin kolunu bulur ve dirseğin dört parmak yukarısından bilindiği şekilde ilişki kurar. Görevi sona eren kolunu bırakır ve rehberin yarım adım gerisinden yürüyüş vaziyeti alır. Bu teknik Danimarka'da uygulanmaktadır. Bu tekniğin bir de Amerika'da uygulanan şekli vardır. Değiştirme uyarısı verildiğinde görme özürlü boşta kalan elini tuttuğu kolun üzerinden elinin tersiyle sıvazlayarak harekete geçtiği anda tuttuğu kolunu serbest bırakır. Sıvazlama sonunda pozisyon alacağı kolu bulur ve hemen yarım adım arkada yürüyüşüne devam eder. Her ikisi de öğretilerek tercih görme özürlüye bırakılır. Dar yerlerden geçiş tekniği. En fazla bir kişinin tehlikesizce geçebileceği kadar geçit veren yerlerde sinema, tiyatro, otobüs durakları, tren istasyonları, vapur iskeleleri, hava meydanları ve benzeri. Turnikelerde, kapı giriş çıkışlarında, yollarda, pazar yerleri ve mağazalarda hareket biçimidir. Rehberlik görevini yükümlenen kişi bir kişinin geçebileceği kadar olan bir yerde görme özürlünün girdiği kolunu geriye doğru uzatır ve vücut ile görme özürlünün elinin temasını geriye iterek keser. Uyarıyı alan görme özürlü rehberin kolundan tuttuğu kolunu gererek uzatır. Bu durumda rehber ve uzman ilişkileri kesilmeden tek sıra arka arkaya haline gelmiş olurlar ve rahat bir şekilde yürüme olanağına kavuşurlar. Yürünecek uzaklık bitiminde rehber normal pozisyonunu alır. Uyarıyı alan görme özürlü normal pozisyona geçer. Danimarka'da uygulanan bu teknik Amerika'da biraz değişik şekliyle aynı amaçla uygulanmaktadır. Şöyle ki, uyarıyı alan kişi tuttuğu kolunu bırakırken taraf değiştiriyormuş gibi boşta kalan eliyle rehberin bıraktığı kolunu tutar. Geçiş tamamlandıktan sonra yine eski pozisyonunu alır. Kol 180 derece gerili ise arada bir adımlık mesafe kalır. Görme özürlü yarım adım içeriye girerek rehberle aynı hizaya gelir. Yürüyüşün hızını ve tehlikenin niteliğini rehberin yürüyüşü belirler. Rehberli ve rehbersiz merdiven çıkış ve inişleri. Merdivenler binalara göre çeşitli tip ve niteliktedir. Uzman normalinden helezon şekline kadar her tipteki merdivenlerde uygulama olanakları aramalıdır. İniş çıkışlarda uygulama açısından pek fark yoktur. Rehberle birlikte olan görme özürlü merdivene yaklaşırken rehberin basamaklara 90 derecelik bir açı ile gelmesi önemlidir. Başlangıçta görme özürlünün trabzanın merdiven korkuluğu olduğu tarafa alınmasında yarar vardır. Kendilerine geçici bir süre için güven duymaları açısından uzman tarafından heyecan ve korkuları olan görme özürlülerin rehberin kolundan ve trabzandan tutmalarına izin verilmelidir. Rehberli çıkış ve iniş. Rehberle merdiven başına gelen görme özürlü yarım adım arkadadır. Yarım adım bir basamak fark demektir. Rehber birinci basamağa adım atınca görme özürlü de yarım adım atarak basamak başına gelmiş olur. Genellikle görme özürlüler bunda başarı gösteremezler. O zaman tam adım attırılarak aynı basamakla başlanıp bitirilebilir. Rehber ikinci basamakta iken görme özürlü birinci basamaktadır. Bu nedenle rehber merdiveni bitirdiği zaman görme özürlünün bir basamağı kalmıştır. Rehber basamakların bittiğini durarak belirtir. Bu duruş anlıktır ve başlarken de aynen uygulanır. Görme özürlü merdivene geldiğini uzmanın kolundan da anlayabilir. Çıkarken görme özürlünün kolu yukarıya, inerken aşağıya doğru kendiliğinden çekilmiş olur. Rehbersiz merdiven çıkış ve inişleri. Rehbersiz çıkışlarda merdiven başına getirilen görme özürlüye trabzan verilir. Trabzanı verirken uzman görme özürlünün tuttuğu kolu ile trabzanı kavrar. Aynı anda görme özürlü, boştaki eliyle tuttuğu elinden yararlanarak uzmanın kolunu bulur ve koldan teması kesmeden sıvazlayarak trabzana geçer. Yalnız başına yürüyorsa bastonlu ise bastonla yoksa alçak kol korunma tekniğini kullanarak trabzanı bulur. Trabzanı aldıktan sonra basamaklara yanaşır. Ayak burunları basamaklara yanaşır, ayak burunları basamaklara değer, kol gergin ve avuç trabzanın üzerindedir. Parmaklar bitişik, trabzan tutulmaz, parmaklar trabzanın üzerinde hafifçe bastırılmadan kaydırılır. Kol boyu kadar engellerden uzak olan görme özürlü aynı zamanda bir basamak sonrasını algılar. Diğer bir deyişle trabzan kıvrımlarını algıladığından başlangıç ve bitimlerini bilir. Bu nedenle hazırlıklı olur. Trabzanın olmadığı yerlerde rehber ya da baston da yoksa görme özürlü duvar tarafından duvar teması ile merdiven çıkıp inmelidir. Çıkış öğretilmeden inişe geçmemek gerekir. Uzman trabzanlı, trabzansız, yangın, helezon ve tahta basamaklı olan çeşitli tipteki merdivenlerde uygulama olanakları aramalıdır. Kent dokusu içinde alan nazım planları ve diğer hizmetlerin planlanmasında tüm vatandaşların yanı sıra yaşlı ve hastalar dahil özürlülerin de yararlanma olanakları düşünülerek kolaylıklar ve yaşamsal zenginlikler sağlayacak projelerin uygulamaya konulması sanırım çağımız anlayışına ters düşmeyecektir. Rehberlerle kapılardan giriş ve çıkışlar. Kapılar tip ve niteliklerine göre çeşitlilik gösterirler. İçeriye dışarıya ya da hem içeri hem dışarı açılan kapılar olabilir. Kapılardan çarpmadan güvenli ve uygun bir biçimde geçebilmek için rehber kapıya yaklaşırken görme özürlünün kapının açıldığı tarafa doğru taraf değiştirmesi gerekir. Ya da kapının açıldığı taraf kapı kolu sağda solda belirtilmelidir. Uyarı alan görme özürlü kapının açıldığı tarafta ise en kısa yoldan çapraz olarak rehberin kolunu bulur veya boşta kalan elini tuttuğu elinin altından rehberin kolunu sıvazlayarak kapı koluna geçer. Eğer görme özürlü rehberle kapıya geldiklerinde kapının açıldığı taraftaki kolda değilse ya tam taraf değiştirerek veya yarım taraf değiştirerek arkasına geçer. Aynı şekilde kapı kolunu bulur. Rehberle kapılardan giriş ve çıkışlarda dar geçiş tekniği uygulanır. Kapı açılıp içeriye girildikten veya çıkıldıktan sonra görme özürlü kapıyı ilk durumuna getirir ve normal pozisyona geçer. Rehber bu işlemlerin sonuna dek görme özürlüğü bekler. Kapının açılış eksenini düşünülerek uyarı verilir. Örneğin kapı kolu sağda uyarısını alan görme özürlü, rehberin sağında yer almalı ve kapı kolunu bulmalıdır. Rehber kapı açma uyarısını mutlaka vermelidir. Aksi halde kapının açıldığı tarafta olmayan görme özürlü, rehberin dalgın bir anında çarpmalara hedef olabilir. Bina maketi, koridorlar ve odalar. Bağımsız hareket konusunda eğitim yapan kurum ve kuruluşlara gelen görme özürlülere bina gayet iyi bir şekilde tanıtılmalıdır. Tanıma işleminde uygulamalı ve tanımlarla en iyi bir şekilde kavrayabilmesi olanağı sağlanmalıdır. Binanın konumu yönlerle bağdaştırılması, koridorların durumu, birleşim ve ayrılışları, odaların diziliş şekilleri, tüm katlar ve yerleşme düzeni hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarına çalışılır. Elde edilen bilgiler ve deneyimler binanın maketi üzerinde geliştirilip pekiştirilmelidir. Sandalye veya koltuğa oturuş. Rehber eliyle sandalyeyi tutarak yerini belirler. Görme özürlü rehberin kolundan elini sıvazlayarak sandalyeyi bulur. Bastonlu veya bastonsuz sandalyeyi bulmuş olabilir. Baş parmak içeride, dört parmak dışarıda olacak şekilde tutar. Yaklaşır, iki ayağının temasını kesmeden ve tuttuğu yeri bırakmadan sandalyenin önüne gelir. Oturacağı yeri ve sırtını dayayacağı kısmı eliyle yüzeyden daireler çizerek kontrol eder. Sandalye hakkında genel bilgi ve oturmaya uygun olup olmadığı konusunda bilgi edinmiş olur. Sırtı ve bacaklarının arkası sandalyeye gelecek şekilde oturur. Oturduktan sonra tuttuğu yeri bırakır. Sandalye duvar kenarında ise güvenlik açısından fazla rahat, dağınık oturmamak, dikkatli ve kontrollü olmak gerekir. Uyarı sandalye ortada ise arkadan, duvar kenarında ise yandan verilir. Sıralı yerlerde oturuş. Sinema, tiyatro, konferans salonu ve benzeri yerlere rehberli veya rehbersiz gidildiğinde görme özürlü 3 konuyu bilmelidir. A. Oturacağı sıra hangisidir? B. Sıranın kaçıncı koltuğu? C. Oturacağı sıranın önündeki sırayı bulma. Rehberden veya yer göstericiden yukarıdaki konular hakkında bilgi sahibi olduktan sonra oturacağı sıranın bir önündeki sırayı arkadan el teması ile yan yürüyerek kimseyi rahatsız etmeden koltuk sayar. Oturacağı koltuk sayısına gelince arkasındaki koltuğa oturur. Sandalyeye oturuş tekniğini uygular. Masada sandalyeye oturuş. Sandalyeye oturuş tekniği aynen uygulanır. Oturduktan sonra baş parmaklar masanın üstünde, diğerleri alttan olacak şekilde masa tutulur. Kollar birbirine paraleldir. Bu durumda dirseklerin sandalyenin arkasına aynı oranda değmesi gerekir. Eğer dirsekler temas etmiyor veya fazla sıkışıksa, sandalye sağa sola ileri geri hareket ettirilerek normal oturuş sağlanır. Teknik uygulandıktan sonra kollar masanın üstünde veya herhangi bir şekilde serbest bırakılır. Oturtmadan önce sandalyelerin masaların altında olabileceği düşünülmelidir. Yeri bilinen ve kaybolan eşyanın bulunması. Yeri bilinen veya yere düşen ya da kaybolan herhangi bir eşyayı güvenilir ve en kısa zamanda bulmak için iki yöntem vardır. A. Daire çizerek arama. Masa üzerinde yeri bilinen bir eşya aranırken, kol eşyanın bulunduğu yöne yaklaşık olarak uzatılır. Avuç içi tamamen masaya temas eder. Küçükten büyüğe doğru daireler çizilerek aranan eşya bulunur. Uygulama sırasında masa üzerinde kırılabilecek eşyaların bulunabileceği düşünülerek ağır ve dikkatli hareket etmek gerekir.